seyyare.
Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar.
Merhaba Sezin.
Merhaba, merhaba.
Günaydın.
Günaydın. Şimdi program başlarken, tam işte başlamadan önce daha doğrusu, tesadüf eseri, ITV'de Namık Koçak'ı dinliyordum. Dinledim yani, normalde açmayacaktım fakat telefona bildirim gelince bir beklerken elim gitti diyelim ve enteresan bir şekilde karşıma Namık Koçak çıktı. Namık Koçak, televizyonun haber müdürü. O bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde Süleyman Soylu İçişleri Bakanı'na bir soru yöneltmişti. Bu geçişlerle ilgili.
Evet.
Malum. Çünkü Süleyman Soylu sıklıkla neredeyse her sabah bazı rakamlar paylaşıyor malum. Ve kaç mültecinin Türkiye sınırından gittiğini ifade ediyor. Bu rakamlarla Türkiye'yi bilgilendiriyor. Ve bu rakamları sorgulamıştı Namık Koçak. Belki haberlerden kendisini hatırlarsınız. Şimdi onun tarafını dinleme işte fırsatı sayede buldum. Tabii ki enteresan tarafından bir tanesi tabii Namık Koçak 1975'te haberciliğe başlamış birisi olması. Dolayısıyla orada sordular peki Süleyman Soylu kaç yaşında diye. O 69 doğumlu. Dolayısıyla Süleyman Soylu 6 yaşındayken haberciliğe başlamış. Ve kendisi işte Çetin Emeçler'den Abdi İpekçilere birçok duayen gazetecinin ve bugün de hala aslında yazmaya devam eden mesela Güner Civaoğlu'su gazetecilerin yanında gazetecilik yaptığından bahsediyordu. Bunun için oldukça ilginç bir sabah deneyimi oldu.
Evet, yani evet, iyi ettin. Biz de bahsetmiştik azıcık, biraz da taştığımız için özür diliyoruz senden programına.
Hiç olur mu?
Yani siz şey sormuş Soylu'ya, 140 bin göçmen ayrıldı dediniz ama televizyon muhabiri kaç biz bunu teyit edemedik bir türlü diye soran muhabire de siz kimsiniz, kaç muhabiriniz var sizin, bir tek sensin, peki bizim sınıfta kaç kolumuz, kaç bölümümüz var sorusunu yöneltmiş. Muhabir de vilayete de sorduk ama bunu teyit edemedik, edemedi sorusunu yöneltince siz kimin tarafındasınız demiş.
Evet, aralarında böyle bir şey geçmiş. Polemik ayeti üstüne gelip kendisinin Cumhurbaşkanlığından basın kartı varmış Namık Koçak'ın. Böyle şanslı da insanlardan, yani haberciliğini hala tescil ettirebilen bir isim. Çok uzun zaman tecrübesi olmasından, çok uzun zaman gerçek hakikaten muhabirliğinden herhalde birçok başka kademesine gazetecilik yapmasından kaynaklanıyor. Ve karşısındaki de bu arada Nazım Altman, tabii bu aslında mülakatı yapan sabah, o da başka bir duayen gazeteci. Muhakkak birbirlerini zaten yıllardır tanıyorlar. Namık Koçak'a polisler gelip basın kartını sormuşlar, istemişler. O da vermek istememiş. Evet, GBT için gerekiyor demişler. Halbuki İçişleri Bakanı'na zaten bu kadar yaklaşabilen bir gazetecinin, bir insanın herhalde GBT'ye de ihtiyacı olmaması lazım aslında, tabii ki bir tehdit halinde olmaması lazım. Zaten onun önceden muhakkak kontrolün yapılmış olması lazım. Zaten de yapılmış, hem sınıra giderken hem oralarda, ama işte demek ki gene de bir tehdit olarak görüldü kendisi.
Evet, Yunan medyasının bir oyuncağı olarak burada bulunuyorsunuz demiş son olarak zaten Soylu ve muhabir de bunun üzerine ben kimsenin oyuncağı değilim deyince Soylu da İçişleri Bakanı da tartışmayı kesmiş, noktalamış yani habere göre ve belli demiş.
Şimdi şöyle bir şey var tabi, Süleyman Soylu son dönemin çok popüler bir politikacısı, bunu söyleyelim. Benim kitabımı yaptığım, işte katıldığım araştırmalarda da hep bunu gözlüyorum. Özellikle muhafazakar çevrelerde çok popüler. Diğer çevrelerde bir anti tez şeklinde çok ters tepkide yaratabiliyor. Ama AKP tabanında parlayan yıldız diyebiliriz. Bunun tabii ki önemlisi bu medyada çok yer alıyor olması. Bir de tabii ki bir böyle nasıl diyelim, belirlenen sert tavırları insanlar benimsediler herhalde. Onun politik bir aslında tarz olarak arıyorlar. Şimdi ve burada enteresan biçimde gene belki bir düşündüğüm bu zamana gelinceye kadar hep şuydu. Gerçekten Türkiye'de işte daha önceki programlarda da konuştuk vesaire. Suriyelilere karşı çok büyük bir tepki var. Maalesef bu böyle. Ben bunu güzel bir şey yaparak, olumlayarak söylemiyorum. Ama bu işte maalesef zamanında konuya müdahale edilmediği için, müdahale edilmedi derken şöyle, bir göç politikası oturtulsa ve aslında Suriyelilerin Türkiye'de kalıcı olduğu, burada yerleşeceklerin, işte misafirlerlerdi vesaireydi, böyle şeyler değil de daha farklı, çok hani tehlikeli politikaya yapılsa, buraya belki ülkenin bu dönemde mülteci alması zor. İnsanlar o noktada değil. İlk seçebilir işte 250 bin mülteci gidin ki bir bakıyorsunuz aşırı sağ ikinci parti haline gelmiş. Hatta birinci parti diye oynuyor. Şimdi böyle bir durum var ya. Ama Türkiye'de çok daha farklı politikalar yapılması lazım. Bu noktaya girdiğimiz belliydi. Şimdi büyük bir aslında sıkıntı yaşanıyor tabanlara baktığımızda. Çünkü parti tabanları ideolojilerinden bağımsız olarak çok tepkiler, çok sertler. Beni çok ürkütüyor, üzüyor bu. Böyle bir şey, her tarafta bir patlamaya hazır bir durum var adeta. Ve şimdi ben bunu şey düşünüyordum, daha önceki programlarda bahsettim. Aşırı sağ popülizme çok yatkın bir mülteciler üzerinden taban var. Bunu çıkıp biri yapsa çok tutar.
Sizin biraz daha yüksek sesle konuşur musun lütfen?
Tabii ki. Aşırı sağ popülizme çok yatkın bir taban var. Bunu çıkıp biri yapsa bir politikacı bulanmıştır. Mülteciler üzerinden çok büyük bir getirisi olur diye düşünüyordum. Fakat şimdi geldik ki dolaştık aslında herhangi bir şekilde
sesinde kesintiler oluyor, bir yer değişikliği mi yoksa bir daha mı arayalım acaba? Bir yer değişikliği dener misin lütfen? Yok kesin. Ben bir kez daha arayalım mı lütfen? Kesintiler oluyor. Evet, bu göçmen meselesi üzerine Suriyelilere gösterilen ülke çapındaki tepkilerin de milliyetçi, aşırı milliyetçi tepkilerin, mültecilerin hem şey olarak kullanılması, bir piyano olarak kullanılması hem de aslında bayağı tepkilere de yol açması. Yani mesela işte daha önce sözünü ettiğimiz Profesör Kurtoğlu da son paralarını da insan kaçakçılarına vermiş yoksul insanlardan bahsediyor. Ve yani coğrafyalarının kendilerine karar veren hegemonik küresel güçlerin savaş ya da ekonomik sömürü nedeniyle yerinden yurdundan ettiği insanlar ve şimdi bu insanlar iki sınır kapısının arasındaki koridorda ya da denizin ortasındaki botlarda işin aslı hiçliğin ortasında varlıklarının bütün yüküyle, bütün ağırlığıyla ve bütün vakarıyla bekliyorlar. Bence büyük çoğunluğu her şeyin farkında ve tam da bu yüzden kendileri için bir çıkış yaratmaya çalışıyorlar. Sınırları açtık sözünün Avrupa ülkelerini bağlamadığının farkındalar diye de yazıyordu.
Ankara Barosu avukatları da aslında çok önemli bir açıklama yapmış. Edirne sınırına gidip gözlem yapanlar, herkes bu meseleyi söylüyordu. Yerleşik olan, yani iş sahibi olan göçmenler değil, işsiz olan ve özellikle geri gönderme merkezlerinde toplanmış olan göçmenler şu anda sınıra gönderiliyorlar diye Ankara Barosu da bunu teyit etmiş. Örneğin Ankara Akyurt geri gönderme merkezinde tutulan mülteciler iradelerinin dışında gece yarısı kaldırılan otobüsler ile Yunanistan sınırına zorla götürülüyorlar diye uyarmışlar.
Evet. Tekrar bağlantıyı sağlayabildik inşallah. Bu sefer sağlıklı. Özür dileriz. Bağlantıda sorun oldu sizin. Şimdi...
Evet, ben de özür dilerim. Ne demek? Şimdi iyi ama herhalde.
İyi, gayet iyi, evet.
Şeyden bahsediyordum. Yani bu aşırı sağ işte biz siyasetin yükselişine çok elverişli. Yani Avrupa'daki göçmen karşıtlığı üzerinden bir aşırı sağ siyasetin çok yükselmesine elverişli bir aslında zemin vardı. Fakat birdenbire çok farklı bir şekilde aslında mülteci karşıtlığı veyahut da işte bütün bu hikaye bir dönüş yaptı. Adeta bir kavşak aldı diyelim. Ve orada tamamen aslında şimdi Yunanistan'ın sığınmacılara, mültecilere yaptıklarını konuşuyoruz. Ve Yunanistan'la olan şimdiye kadarki bütün işte aslında gelişmeler, ilişkilerin dönüşümü de yıllar içindeki tamamen çökmüş oldu. Sadece tabii ki Yunanistan'da değil, Avrupa Birliği ile de ilgili aynı şekilde durum söz konusu.
Evet.
Katy Perry'nin tweetinden öğrendik bu arada, tweet dünyasında yaşadığımız için. Meğerse ben bile atladığım bir konuydu ki yakından takip etmeye çalışıyorum. Avrupa Birliği'nin bundan sonraki yıllarda artık Türkiye'de Suriyelilere bir desteği, maddi desteği olmayacak. Bütçeden çıkarılmış durumda. Tabii bu da çok sarsıcı bir şey aslında. Çünkü bu kadar Suriyelilerle ilgili tartışılan nakdi yardımlar, işte eğitimle ilgili yardımlar vesaire gibi bir takım sosyal güvenlik yardımlarının çok büyük bir kısmı Avrupa Birliği kaynaklıydı aslında. Ve artık o da olmayacak.
Evet, çok ağır bir durum, yeni bir...
Zaten evet, yani kendisi de tabii paylaştı. Yani bu mülteci anlaşması zaten feci bir çöküş halindeydi. Yani işte burada bu anlaşmada Türkiye vizenin kaldırılacağından bahsediyordu 2016 sonuna kadar. Fakat bu gerçekleşmedi. Tam tersine bütün Türkiye'nin çevre ülkeleri herkese vize neredeyse, yani tabii Orta Doğu sınırındakiler dışında, Irak ve Suriye, İran gibi ülkeler dışında herkese kalktı. Fakat Türkiye için bu söz konusu olamadı. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi hikayesi vardı. O da gerçekleşmedi. Yeni bu şey üyelikle ilgili adımların atılması, işte şeylerin müzakerelerde yeni başlıkların müzakereye açılması gibi şeyler vardı. O da olmadı. Ve tabii ki de Avrupa Birliği hiçbir şekilde işte bu mültecilerden bir kısmını en azından alacaktı. Fakat bu da mümkün olmadı. Hiçbiri gerçekleşmedi. 6 milyar euro para gelecekti. Bunun da tamamı gelmedi ve burada tabii çok da büyük bir güvensizlik söz konusu. Çünkü Merkel'in bile geçen sefer de bahsetmiştik. Kızılay'a bağış yaparken 5 milyon euroluk. Bunun özellikle belli yerlerden, yani Kızılay'a doğrudan değil de belli şekilde, yani tam hedefine ulaşacak şekilde gittiğini güvence altına almak için öyle bir biçimde bağış yapıyor. Bu tabii ki aradaki güven uçurumunda gösteriyor taraflar arasındaki. Fakat gene de şimdiye kadar Avrupa Birliği evet yardım Suriyelilere yapıyordu. Hatta bu konuda da polemik olmuştu hatırlarsanız. Avrupa Birliği delegasyonu bunun okullar başlarken, okullar açıldığında bütün çocukların Türkiye'deki eğitim yılını kutlar gibi başlamasını bir paylaşımda bulunmuştu. Fakat Suriyelileri kullanmıştı. Suriyeli mültecileri ve Arapça paylaşımda bulunmuştu. Avrupa Birliği delegasyonunun Ankara'daki niyeti belli ki kendi yaptıklarını duyurmaktı aslında bu tweet üstünden. Yani biz bakın Suriyelilere destek oluyoruz eğitimlerine gibi. Ama çok büyük bir çam devirmiş oldular ve orada büyük tepki de açığa çıkmıştı toplumdaki, var olan tepki. Maalesef işte bugünlere geldik. Yani şimdi Katy Perry'nin tweetine göre 500 bin Suriyeli okul çocuğunun çocuğuna verilen Avrupa Birliği desteği Eylül 2020'de sona eriyor. Yani bu Eylül'de ve 1.7 milyon Suriyeli'ye olan nakit yardımı desteği, hani bir kartla kullanabiliyorlar malum. İşte alışveriş yapabiliyorlar vesaire bu yardım yani. 2021'de, yani Mart 2021'de sona eriyor. Tam bir yıl sonra. Şimdi bu aslında işte ilişkilerin geldiği durumu çok çok çok güzel anlatan bir hal. Yani işte öyle bir kangren olmuş durumda ki biz bunu Türkiye'de tartışamıyoruz, bilmiyoruz, duymuyoruz. Bu konuda da bilgi almak neredeyse imkansız. Halbuki Avrupa Birliği ile eğer bir sorun varsa aslında Yunanistan'ın çok ortaklaşacak şeyi var Türkiye'nin. Çünkü Avrupa Birliği ile ilgili bu açıdan Yunanistan'ın da çok yalnız bırakıldığına dair bir hissi var. Çok kırgınlar aslında Avrupa Birliği'ne. Yani Avrupa Birliği'ni yanına alıp da Türkiye'ye bir dayılanma hali aslında Avrupa şeyde Yunanistan'da söz konusu olmaz. Böyle bir şey aslında, böyle bir durum yok. Tersine kendilerinin hep işte yıllardır bu konuda ekonomik kriz yaşarken de yalnız bırakıldığını düşünüyorlar. Bir de Suriye ile hakikaten haklı oldukları bir taraf var. Suriye ile hiçbir alakaları yok. Yani Syriza döneminde de, iktidar döneminde de herhangi bir şekilde Suriye savaşına müdahil olmadılar. Tamamen tesadüfen o coğrafyanın uzantısında olması gibi bir konumu var Yunanistan'ın. Ve tabii bu arada Bulgaristan en baştan tamamen kapılarını kapattı ve deniz sınırı da olmadığı için, çünkü ilk başta geçişler hep denizden oldu malum ilk mülteci krizi sırasında. Bulgaristan konudan tamamen azade gibi. Onlar çok sert davrandılar, halbuki ilk baştan itibaren hem işte bir duvar çekilmesi sınırında söz konusu oldu, hem polisleri çok sert davrandı. Yani güçleri çok çok çok sığınmacılara karşı, mültecilere karşı o sınırdan geçenlere hem de milisler de sert davrandılar. Yani orada ilk baştan itibaren halk arasından örgütlenen milisler oldu herhangi bir şekilde geçiş olmasın diye. Şimdi bu durumda aslında Yunanistan'la Türkiye tamamen apayrı gemilerde değiller. Aynı gemideler. Aynı belki tabanlarda, işte ilk başta açık kapı, sonradan da bu açık kapının getirdiği ya da işte daha işte kademeli bir açık kapı diyebiliriz Yunanistan için. Ondan sonra bunun getirdiği, ilk başta yani hüsnü kabul ve aslında çok da yardım yapan oldu adalarda vesaire ve sonrasında başka yerlerde de. Ama sonra şimdi tamamen Yunanistan'da da mültecilere karşı bakış bambaşka, taban tabana zıt bir hale eskiyle karşılaştığında gelmiş halde. Türkiye ile aslında paylaşabileceği çok şey var Yunanistan'ın ve bu negatif yaklaşımlar nasıl olumluya çevrilebilir? Belki bunun yolunu arayabilirdik ortaklaşa, olmadı.
Evet, yani mülteci akımı Yunanistan'da da milliyetçiliği tetikledi.
Hem de
yazmış zaten onu da Ağustos'ta. Fakat şeyin güzel bir yazısı var, ben etkileyici buldum. Profesör Doktor Zerrin Kurtoğlu'nun İnsanlığımızın Striptizi başlıklı Ağustos'ta çıkan yazısında bir şey noktasını yani birazcık alıntı yaptım ama bir paragraf daha okuyayım. Yani meselenin şeyi şu diyor. Meselenin devletle ilgili yüzü mültecileri araçsallaştırarak nesneleştirirken, mülteciler maruz bırakıldıkları mağduriyeti aşarak özneleşme mücadelesi veriyorlar diyor. Yani bir kez yaşamımızı, deneyimlerimizi biçimlendiren coğrafi kültürler mekanı geride bırakmak zorunda kalırsanız ve şimdiki yaşam mekanınız size onurlu insanca bir yaşam vaat etmiyorsa, ileriye gitmekten başka çareniz yok. Bu insanların dönecek bir yurdu yok. Beşeri dünyaya yeniden katılabilmenin yoluysa onların hukuk özneleri olarak onları tanıyarak yeniden haklarıyla donanmalarını sağlamak, mültecilik veya yurttaşlık statüsü kazanmalarından geçiyor. Türkiye ise kendine makbul bulduğu sığınmacılara vatandaşlık hakkı veriyor. Bu insanlar iktidar nezdinde makbul sığınmacı değiller. Ne ekonomiye katkı yapacak sermayeleri var, ne de Türkiye'nin uluslararası prestijine katkı yapacak bir yetenek ya da başarıları. Ama bu insanlar da sadece yaşamak değil, insanca yaşamak istiyorlar diye giden, şu anda bu umut onların tek yurdu muhtemelen diyor. Yani bu kadar kayıtsızca umursamaz kılıyor ölüm ihtimali karşısında. Çünkü başka şey uzak, soyut ve belirsiz ama yine de tek umutları bu diyor.
Ya tabii burada şimdi insanların hakikaten şeyle ilgili bilgileri yok. Yani demek ki nasıl bir izolasyon içinde yaşıyorlarsa sınırlar açısından hakikaten Avrupa'nın geçiş vereceğini düşünüyorlar. Böyle bir şey mümkün değil. Yani şimdi öyle bir duvar haline gelmiş durumdaki sınırlar. Mesela Alexander Vučić'in ki normalde aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da arası çok iyi ve yani yakın gerçekten özel diyalogları var. Sırbistan liderinin tamamen Yunanistan'ın yanında durduğunu açıklayan ve Avrupa'nın sınırları hep bu kavram kullanılıyor işte. Bir açıklaması vardı. Yani şu an Sırbistan Schengen ülkesi veyahut da işte şey, Avrupa Birliği ülkesi daha doğrusu olmadığı halde müthiş bir gene Avrupa Birliği'ne geçiş rotası üzerinde diye sınırları çelik haline gelmiş vaziyette. Geçmeniz imkansız yani illegal eğer bir şekilde niyetiniz varsa. Arnavutluk'tan geçmeyi bazen insanlar deniyorlar ve Arnavutluk da korkunç bir aslında tabii dağlar vesaireler çok tehlikeli de bir rota. Bunlar aslında Yunanistan sonrası sınırdan zaten geçmek mümkün değil. Mesela Yunanistan meselesi değil. Ve işte Soylu'nun verdiği rakamlar tabii mesela işte 130 bin en son daha fazla bir rakam vermişti. 4 Mart'ta bir paylaşım yapmış sanırım. Bu rakama bir yılda zaten geçen göçmen sayısı kadar. Yani şey, mülteci sayısı kadar. Şimdi göçmen, mülteci her türlü kavramla birbirine karışıyor. Aslında göçmen deyince bütün her şekilde iznini alıp gidenleri de için içine katmış oluyoruz. Her şey birbirine giriyor tabii. Ama sayısı var bir rakama rakama. Çünkü bu rakamlar geçerliyse eğer dediğim gibi bir yılda olan geçişler ve işte 129 bin falan civarı olması lazım uluslararası örgütlerin verdiğine göre birkaç günde gerçekleşiyor demektir. İnsanların tabii ki bir sorgulamaya hakkı var çünkü bu büyük bir manşetlik bir haber demek. Bu yüzden de tabii ki başka bir önemi de bu. O zaman demek ki iki taraf arasında çelişen ifadeler var.
Evet.
Bunu da sorgulamak elbette ki gazetecilerin hakkı ki doğru bilgiye ulaşılsın ve eğer bu rakamlar geçerliyse dünyada bunun farkına varsın o zaman. O zaman demek ki karşı tarafta bir sorun var.
Evet, bekleyeceğiz.
Bu arada son dakika haberi gibi gördüm. Diplomatic Observer kaynaklı. Orada da işte Türkiye'ye vize işlemlerinin bu arada bu vize kaldırılması hikayesinin çabuklaştırılacağı ve ek 500 milyon euro verileceği ile ilgili bir haber vardı. Fakat bu haberi de tabii Avrupa Birliği kaynaklı olsa da çok güvenemedim. Çünkü artık şimdi bunu kimse Türkiye'deki siyasetçiler kendi üzerlerine alınmasınlar artık. Yani Avrupa Birliği'ne güvenmekte de güçlük çekiyorum bir açıklama olduğunda. Dolayısıyla bu açıklamaya da soru işaretiyle karşılıyorum. Elbette ki vize kaldırılsa bu çok doğal bir gelişme olur bu arada. Çünkü istemediklerini zaten kapıdan sokmuyorlar. Hiç merak etmeyin. şu an yeşil pasaportları da çünkü böyle incelemeler yapılıyor. Aslında bazı yeşil pasaportların işte orada olmaması gerektiğine dair demek ki kanaat ediniyorlar ki veyahut da işte istemiyorlar ki geri gönderebiliyorlar. Bu zaten mümkünse demek ki herkes için yapabilirler. Ve Türkiye'den dendiren hurra diye insanların Avrupa kapılarını böyle yılacaklarını zannetmiyorum. Çünkü yolunu bulup gitmek isteyen zaten gidiyor. Sadece eşini dostunu veyahut da turistik amaçlı ziyaret etmeye gitmek isteyene sıkıntı çıkarmış oluyorsunuz. Fakat işte böyle de bir haber var bakalım. O 500 milyon euro neye ek gelecek? Kesilen paraların belki de yerine gelecek bir anlamda.
Sen de inanmıyorsun ve ben halbuki bir tek şeye inanmanı tavsiye ediyorum. Kendim de öyle yapıyorum. Sadece Donald Trump'ın söylediklerine inanıyorum. Duyulmadı galiba. Alo?
Evet. Yalan söyleye duyuyor musunuz?
Şimdi bir kesilmişti duyuyoruz.
Evet. Evet. Son şeyi söylemeksin. Donald Trump'a neyse girmeyelim de List Lyon verdiği rakamlar vardı. Washington Post'un muhabiri. 4714 mülteci ve sığınmacı Yunanistan'da yani Yunanistan tarafına geçti diye. Ve bunu Birleşmiş Milletler'den aldı rakamdı bu. Şimdi.
Çok çarpıcı, küçük.
Pardon, 4714, yanlış söylüyorum, kusura bakmayın. 4714, 23 Şubat'a kadar bu yıl boyunca olan. Yani günde 75 kişi geçiyormuş. Fakat son 2 günde 1200 geçmiş diyor. Bu 2 Mart'ta verdiği rakam.
Evet.
Ve Şubat'a kadar, yani Şubat'ın ortasına kadar geçenlerin, işte sonuna kadar neredeyse geçenlerin çoğu Afganistanlı. Bu arada Suriyeli de değil. Bu arada son kapatırken şunu söylemek istiyorum. Şimdi kime olduğunu, ait olduğunu hatırlamıyorum ama bir göç konusunda çalışan hocanındı. Maalesef bu görüşün kime ait olduğunu söylemek isterdim. Kendisi beni bağışlasın. Şunu söylüyordu. Açık kapı politikası uyguladığınızda, yani böyle işte tamam bizden geçebilirsiniz, daha doğrusu açık kapı derken şey, kendi ülkenize geçişlerde değil, kendi ülkenizden geçişlerde, başka yerlere gidişte, o zaman şöyle bir işaret vermiş oluyorsunuz dünyadaki mültecilere, yani ekonomik amaçla özellikle gelenlere ya da işte ülkesine bir şekilde çatışmalar, kötü koşullar dolayısıyla terk etmek zorunda kalanlara. Bizden geçebilirsiniz. Biz iyi bir aslında geçiş ülkesiyiz. Bizde durmanıza gerek yok. Buraya gelen bundan sonra başka ülkelere gidebilir. Şimdi bunu verdiğinizde o zaman bir merkez haline, çekim alanı haline geliyorsunuz. Tamam, bu olabilir. Yani insanlar başka hayatlar arıyorlarsa tamam. Ama Türkiye'nin bunu toplum olarak kaldıracak hali var mı? Bir göç politikası yapmazsa, oluşturmazsa mültecileri ve sığınmacıları daha pozitif bakmayı sağlayacak bir şey yapmazsa, o zaman çok daha fazla şu anki politikayla sığınmacı ve mültecinin adresi olacağını bilmesi lazım.
Evet, gayet karamsar ve karanlık durumlar. Konuşmaya evet. Devam edeceğiz. Çok
görüşmek
teşekkür
üzere.
Ederim.
Görüşmek çok üzere. Çok teşekkür ederim aksaklıklara rağmen.
Rica ederim.
Çok sağ olun.
Seyyare.
Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar.
Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.